adımız ve uyumlu için. Yemek.
Hayatın sesleri. Yeni bir haftanın ilk gününde işte yine bir Hayatın Sesleri programıyla siz sevgili dinleyicilerimizle birlikteyiz. Güzel bir hafta geçirmenizi dileyerek sesleniyoruz bugün başkentten sizlere sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarınız Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır. Kumanda masasında Ali Serin ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek her zaman olduğu gibi sizlerle birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Sevgili dinleyicilerimiz bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımızı hemen hatırlatalım. 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne. Elektronik posta adresimiz ise şöyle: hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımız yine Hayatın Sesleri sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin şimdi gelin ilk müziğine kulak verelim, daha sonra sohbete.
Yoktu sana bakmaya, mecalim yoktu aşık olmaya. Hem biraz mahcup, hem çapkın bariz. Bakmazsan öyle vermezdim taviz. Bakışta yaktın, erittin cümle tövbeleri. Bir gülüşte sildin o eski yaramın izlerini. Kendime bir daha şans diliyorum. Mutluluk istiyor, aşk istiyorum. Bak aşk diyorum, yanaş diyorum, kime diyorum? Bak aşk diyorum, yanaş diyorum, kime diyorum? Niyetim yoktu sana bakmaya, mecalim yoktu aşık olmaya. Bir bakışta yaktın, erittin cümle tövbeleri. Bir gülüşte sildin o eski yaramın izlerini. Bak aşk diyorum, yanaş diyorum, kime diyorum? Bak aşk diyorum, yanaş diyorum, kime diyorum? Bak aşk diyorum, yanaş diyorum, kime diyorum? Bak aşk diyorum, yanaş diyorum, kime diyorum? Yeah. aşk diyorum, yanaş diyorum, kime diyorum? Bak aşk diyorum, yanaş diyorum, kime diyorum? Bak aşk diyorum, yanaş diyorum, kime diyorum? Bak aşk diyorum, yanaş diyorum, kime diyorum?
Türkiye'de saatlerimiz 15.12'yi gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından devam ediyor. Dün biliyorsunuz 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ydü. Dünyamızın geleceğiyle ilgili konular maalesef birçoğumuz için yılda bir gündeme geliyor sevgili dinleyicilerimiz. Oysa günlük hayatımızda hepimizin çevreye olumsuz bir etkisi oluyor. İşte biz de bu etkilerimizin, ne kadar devam ediyor bu olumsuzluklar, bunlarla ilgili görüşlerini almak üzere Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın İbrahim Birkan'ı davet ettik stüdyomuza. Hocam hoş geldiniz, merhabalar.
Hoş bulduk.
Evet, ne yazık ki çevre kirliliği sadece ülkemizin değil dünyanın bir sorunu aslında. Herkes tehdit altında. Tabii sürdürülebilir bir yaşam için duyarlı olmaya davet sadece 5 Haziran günü. Ama doğal varlıkları tehdit eden o kadar çok unsur var ki siz neler söyleyeceksiniz bu konuda?
Genelde böyle bir günün olması en azından 365'te bir de olsa önemli bir şey. İnşallah çevre bilinci daha da çok artacak. Çünkü şu anda bence insanlığın en büyük karşılaştığı tehdit çevresel sorunlar. Hı hı. Mesela Türkiye'mizde çok fazla tartışılmadı ama dünyada çok tartışılan bir konu. Geçen sene Kasım ayında Paris'te imzalanan Paris İklim Değişikliği Sözleşmesi oldu.
Evet.
Biliyorsunuz havaya salınan fosil yakıtlar, ki bunlar kömür, petrol, doğalgaz, bunlar sera etkisi yaptığı için küresel ısınmaya sebebiyet veriyor. Bu da her şeyi etkiliyor. Ve dünyada bu konuda özellikle gelişmekte olan ülkeler en çok emisyonu yaptıkları için kendi gelişmelerine engel olmasın diye bu konuda büyük engeller yaratıyordu. Ama artık Amerika ve Çin en başta emisyon yapan ülkeler, onlar da kabul etti ve Paris Anlaşması'ndan çok olumlu bir netice çıktı. 115 ülke evet biz 1,5 derecede artacak en fazla 1,5 derece, bilemeden 2 derece santigrat derece ısınacak şekilde bir kontrol sistemini ortaya koyuyoruz dediler. Ve her ülke gelişmiş gelişmemiş ayrımı yapılmaksızın bu anlaşmayı imzaladı.
Evet.
Ve 22 Nisan'da da New York'ta imzalandı bu. Buna göre her 5 senede bir ülkeler kendi programlarını açıklayacak ve neticelerini açıklayacak.
Hı hı.
Ve öyle enteresan ki bu durumda enerji üretiminin %80'i fosil yakıtlardan olduğuna göre enerji rezervlerinin, yani şu anda toprak altında olan rezervlerin %80'inin kullanılmaması gerekiyor. Ve onun yerine başka enerji kaynaklarının, daha az havayı kirleten karbondioksit emisyonu hı hı. yapan kaynakların kullanılması gerekiyor ve çok radikal değişiklikler bekliyoruz.
Evet, umarız bu değişiklikler, ülkeler de bunlara uyarlar ve bir an önce hayat bulur. Çünkü gerçekten iklim değişikliği, azalan yağış, buna bağlı olarak tatlı su kaynaklarının kıtlığı, artan sıcaklık, kirlilik, o kadar çok tehdit var ki aslında. Ama tabii tüm bu tehditlere karşın da su ayak izi kavramı ortaya çıktı. Biz birazcık da bundan söz edelim istiyoruz.
Evet.
Son zamanlarda çok sık söz ediliyor. Nedir su ayak izi hocam?
Bu ekoloji mühendisliğinin son 20 senede ortaya attığı 3 önemli parametre var. Biri su ayak izi, biri karbon ayak izi. Bir de bunların kombinasyonu diyebileceğimiz ekolojik ayak izi.
Hı hı.
Su ayak izi, çok bilimsel bir tanıma gitmemize gerek yok. Bir ürünü üretmek için ne kadar su tüketiliyor? Direk ve endirek olarak. Hı. Bu endireklere sanal da diyebiliriz.
Evet.
Mesela şöyle söyleyeyim. Kasaba gittiniz, 1 kilo sığır eti aldınız.
Hı hı.
Bunun su ayak izini düşünelim. Ne kadardır tahmin edersiniz? Bir rakam söyleyebilir misiniz?
Yok, söyleyemem.
Peki. Şimdi düşünün, bir sığır 3 sene beslendi. Kasaba gitti, 300 kilo kesildi, 200 kilo net et çıktı. Siz de bir, yani mezbahaya gitti, kesildi. Siz de 1 kilosunu aldınız. Bu sığırın 3 sene boyunca yediği arpaydı, samandı, içtiği su veya bunun yıkanması için kullanılan su düşündüğümüz vakit dünya ortalaması 15,5 ton. Yani siz ki Türkiye ortalaması bunun üstünde 1 kilo sığır etini aldığınız vakit sanal olarak 15,5 ton su tüketmiş oluyorsunuz. Korkunç bir rakam.
Çok.
Yani şöyle söyleyelim. Bizim biz su damladığı vakit musluktan aman damlamasın tıpasını değiştirelim falan diyoruz. Ama bu suyun kalkülasyonunu hesabına yap bakalım. Dünyadaki suyun %70'i tarımda gıdada kullanılıyor. %20'si sanayide, %10'u evlerde. Hı hı. Biz evlerde damlayan su belki 10 binde bir, milyonda bir. Biz ona kafayı takıyoruz ama %70'i gıda. Esas hı hı. üzerinde durmamız gereken o.
İçtiğimiz kahveden yediğimiz meyveye kadar.
Aynen öyle. Hı hı. Yani şöyle söyleyeyim, bir insan günde 3 litre su içer. Ama günde yediğiniz yemekleri üretmek için tüketilen su 2 ton. Yani düşünebiliyor musunuz? 2003 evet. litre geziyor bazınızdan. 3'ü gerçek, 2000'i sanal. Biz o gerçek 2000 litreye hiç konuşmuyoruz. Hı hı. Yani yediğimiz yemekler, dünyada üretilen gıdaların yarısı çöpe atılıyor. Hı hı. Yani ya tarlada çöpe atılıyor, ya alışveriş merkezlerinde, işte dükkanlarda çöpe atılıyor, ya evde çöpe atılıyor. Ve ne kadar su israfı var bunun içinde?
Peki, Türkiye'nin su ayak izi hesaplandı mı bu noktada? Her türlü yediğimiz, içtiğimiz gıdada ya da
tabii.
giydiğimiz kıyafete kadar.
Yani mesela bir tişört ihraç ediyorsunuz, pamuklu, medium size, 450 gram bir tişörtün içinde zannedersem 400 küsür litre su var. Yani siz onu bir dolara sattığınız vakit bonus olarak yanında 400 litre de suyu veriyorsunuz bedava. Hı hı. Yani hadiseye bu şekilde baktığımız vakit bizim eğitim sistemimizi hem bireysel olarak hem okullarda buna göre şekillendirmemiz hı hı. lazım. Uzaydan dünyaya baktığınız vakit ne güzel billur bir gezegen diyorsunuz. Üçte evet. ikisi sularla kaplı. Bir geliyorsunuz ya bunun çoğunluğu tuzlu su. Sadece %3'ü tatlı su. O kadar az ki. Evet. Ve bu %3'ü de bizim hiç kirletmememiz lazım. Bir devri daim içinde dönüyor. Yani biz bazen hı-hı. deriz ki su akar deli bakar. Hayır. Hı-hı. Suyun boşa akmaya hakkı var. O boşa akmıyor. O devri daim içinde dönüyor. Yani bunu derken ben baraj yapmayalım, şunu yapmayalım, bunu yapmayalım elbette. Demiyorum. Hı-hı. Ama bunları yaparken bütün bu yan etkilerine de dikkat etmemiz gerekir. Ve su ayak izi mesela 1 kilo çikolatada 2024 ton su var. Çünkü çikolata tropikal iklimin ürünü olduğu evet. için yani bir kilo çikolata yerken ne kadar su tükettiğimizi bilmemiz lazım. Bir hamburgerde 4100 litre su var. Hı-hı. Veya ne bileyim bir çift ayakkabıda 2000 litre deriden yapılmış bir ayakkabıda su var. Yani evet, biz tükettiğimiz
ciddi rakamlar aslında.
Yani o musluktan damlayan su değil.
Evet.
O ona da dikkat edelim. Her damla önemli. Hı-hı. Ama esas dünyada suyun %70'i gıdada kullanılıyor. Dünya nüfusunun 1/3'ü obez, 1/3'ü şişman, öbür 1/3'ü zayıf. Onların da zayıf olmasının önemli nedeni yeterince yemek bulamaması. Bulsa onların da 2/3'ü şişman ve obez olacak. Yani böyle bir dilema var önümüzde. Böyle bir ikilem var. Biz bana göre çocuklarımıza, bireylere bu su ayak izini, suyun ne kadar önemli olduğunu, suyun en büyük tüketiminin gıdada olduğunu öğretirsek bir restorana gittiğimiz vakit, bir menü önümüze geldiği vakit, hatta önümüzdeki yıllarda belki bu gelecek. Her ürünün yanında kalorisi gibi su ayak izi de litre olarak, hatta karbon ayak izi de yazılacak. Daha bilinçli kararlar verebilmemiz için.
Evet. Evet. Gerçekten sadece su kaynaklarının korunması değil, artırılması da amaç bu arada. Ama bunun için ne tür çalışmalar yapılıyor özellikle ülkemizde, sonra dünya geneline bakarız hocam.
Şimdi Türkiye'de kişi başına düşen su 1500 metreküp gibi. Biz Türkiye'yi su zengini bir ülke diye düşünüyoruz. Hı-hı. Halbuki değil. Su sıkıntısı.
Sanki kaynaklar hiç kurumayacakmış tabii, gibi geliyor.
Su sıkıntısı çeken bir ülke statüsündeyiz. Yani evet. Bu konuda yapılan klasifikasyona göre. Ama 2030 yılında Türkiye nüfusunun 80 milyon olması durumunda Türkiye kişi başına 1100 litre su düşecek. Evet. Ve Türkiye kategorik olarak su fakiri ülke durumuna geçecek. Ki bizim son iki senede 3 milyon göçmen aldık, nüfusumuz arttı. Hı hı. Ciddi boyutta.
Evet.
Yani ciddi bir şekilde, bir de bu rakamlar teorik. Türkiye'de suya baktığımız vakit su Türkiye'nin doğu kısmında daha ziyade ama kullanım da batı kısmında.
Hı hı.
Yani bölgesel olarak baktığımız vakit de çok ciddi sıkıntılarımız var. Onun için bizim mutlaka suyun her damlasını çok iyi kullanmamız ve mutlaka ve mutlaka sanayiyi kullanırken, enerji üretirken suyu kirletmememiz lazım.
Peki var mıdır bu konuda yaptığımız çalışmalar? Doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde, çünkü bölgelere göre farklılık gösterdiğine göre daha farklı çalışmalar da içermesi gerekiyor herhalde yapılan çalışmaları.
Kesinlikle, ama yani bu konuda maalesef benim Türkiye'de üzüldüğüm nokta şu, çevrecileri hep bir düşman gibi, aşılması gereken bir hedef gibi görüyoruz.
Evet.
Alınması gereken ÇED raporunu bir şekilde halledilmesi gereken bir mania gibi görüyoruz. Halbuki öyle değil. Çevrecilik bence birinci derecede önemli bir husus olmalı.
Hı hı.
Çünkü siz mesela ne bileyim bir deri sanayi kuruyorsunuz Uşak'ta. Uşak'taki o meşhur dünyanın en büyük ikinci kanyonu olan kanyonun suları kirli. Anca yukarıdan baktığınız vakit güzel bir şey görüyorsunuz. Aşağı indiğiniz vakit kokudan duramıyorsunuz.
Hı hı.
Yani dericilik de önemli ama arıtma olmadan o suyu aşağıya salmamamız lazım. Yani bu o kadar hayati bir şey ki o su ta Menderes Obası'na kadar gidiyor. Sebzelerimiz, meyvelerimiz barajda toplanan o sularla sulanıyor. Yani bunun ne kadar zararlı bir şey olduğunu anlayabilmemiz lazım. Sanayileşmeye ve özellikle enerji üretimine karşı değiliz. Ama artık enerji, en büyük sıkıntımız enerji üretiminde. Enerjiyi üretirken fosil yakıtlardan çok yenilenebilir enerji, yani herhangi bir emisyon yapmadan üretilebilir enerji şekline dönüştürmemiz lazım.
Ki bununla ilgili çalışmalar da var ama yeterli mi tabii?
Yani Türkiye'de mesela çok fazla üniversitelerimizde bu konuda çalışanlar var ama netice alamıyoruz. Mesela ne bileyim Türkiye'de bir boğazlarımız var. Boğazlardan üstten ve alttan muazzam bir akıntı var. O akıntıdan hiç istifade etmiyoruz. O akıntıdaki enerjiyi kullansak bütün Avrupa'nın enerji ihtiyacını karşılayabiliriz.
Yeah.
Veya Karadeniz dünyanın hidrojen deposu. Hidrojenin bazı akademisyenler 21. yılın en büyük enerjisi olduğu, yakıtı olduğu söyleniyor. Biz hidrojen
rüzgarımız
konusunda...
Rüzgarımız var, güneşimiz var,
evet,
değil mi?
Evet, yani bunları artık bu fosil yakıtlardan ziyade rüzgardı, güneşti, dalgalardı, deniz akıntılarıydı. Bizim akademisyenlerimizin, araştırmacılarımızın bu konulara girmesi gerekiyor.
Peki hocam dünyada durum nasıl? Bizim ülkemizden daha iyi midir?
Valla dünyada durum çok karmaşık. Mesela Almanya bu konuda en iyi örnek. Özellikle solar enerji konusunda çok etkililer, çok duyarlılar ve enerji tüketimlerinin büyük kısmı bu önemli bir kısmı bu şekilde karşılanıyor. Ama dünyada bu konuda kömür ve petrol lobileri çok etken ve onların etken olduğu bir ortamda mesela bizim karbon dioksiti biz atmosfere atıyoruz da hatta ben geçen bir konferansta konuştum. Evimizin çatı arasına atıyoruz.
Hı hı.
Ya onu oradan indirip kullanmamız mümkün. Yani bu konuda teknolojiler var. Ama bu teknolojilere yatırım yapılması ve bu teknolojilerin gerçekleştirilmesi lazım. Şu anda belki çok feasible olmayabilir. Ama bu tabii petrol fiyatları da düştüğü için birçok ekonomik olarak birçok sektörü olumsuz etkiliyor. Yani böyle bir dilema da var. Petrol fiyatlarının, doğalgaz fiyatlarının düşüyor olması. Diğer enerji kaynaklarının daha zaten pahalıydı ama daha çevreciydi. Daha dezavantajlı duruma maliyet açısından geçmesini sağlıyor. Ama bundan kaçınmamız mümkün değil. Artık temiz enerjiye, temiz çevreye gitmemiz için bu yolları mutlaka sonuna kadar kullanmamız gerekiyor.
Evet, çok daha büyük tehdit altına girmeden bir an önce önlemlerimizi almamız gerekiyor diyorsunuz. Suyun değerini bilerek su tüketimine de dikkat edilmesi edilmesi dileğiyle diyelim ve bugün için çok teşekkür edelim hocam. Bizlerle birlikte olduğunuz, bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için. Siz de sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın İbrahim Birkan konuğumuzdu. Hocamıza tekrar teşekkür ediyor ve Hayatın Sesleri'nde müziğe dönüyoruz.
yarınla için bir söz veremem. Bilemem bu ömre kaç hayat daha sığar. Biz kelebeklerin kaç yarını var. Bir nefes etmez görüp göreceklerin. Şimdi bir masal anlat bana. Kahramanı benmişim gibi. Yere düşen üç elmadan her biri benmişim gibi. Sonra topla beni düştüğüm yerden. Beni boş yere yorma. Derdim deniz, efkarım derya. Kelimeler yandı, yanıyor hala. Sen de hiç ben kalmadıysam ömrümü al da git. Ama beni boş yere yorma. Derdim deniz, efkarım derya. Kelimeler yandı, yanıyor hala. Sen de hiç ben kalmadıysa ömrümü al da git. Üstü kalsın. Hiç bitmiyor sonbaharım. Baş başa düşen yaprakların. Bütün unuttuklarıma kendi adını yaz ve sonra topla beni düştüğüm yerden. Beni boş yere yorma. Derdim deniz, efkarım derya. Kelimeler yandı, yanıyor hala. Sen de hiç ben kalmadıysam ömrümü al da git. Ama beni boş yere yorma. Derdim deniz, efkarım derya. Kelimeler yandı, yanıyor hala. Sen de hiç ben kalmadıysa ömrümü al da git. Üstü kalsın.
Gidiyorsan ardına bakma, gitme. 15.29 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla sürüyor. Bugün haftanın ilk günü, birlikteliğimiz başladı dedik. Aynı zamanda Ramazan ayının da ilk günü sevgili dinleyicilerimiz. Hollanda'da yapılan bir araştırma halkın Ramazan ayı ve oruç tutan Müslümanlara bakışını ortaya koymuş. Hollandalılar oruç tutanlara hayranmış sevgili dinleyicilerimiz. Hollandalıların %70'i bu konuda olumlu düşünüyorlarmış. İşte bu konuda bilgiler almak üzere telefon hattımızda sevgili Yusuf Özkan var. Hollanda'ya hemen merhaba diyoruz sevgili Yusuf Özkan'a. İyi haftalar diliyoruz Türkiye'den.
Merhaba İlgin Doruk, iyi haftalar.
Teşekkür ediyoruz sevgili Yusuf Özkan. Evet, araştırma sonucu böyle söylüyor ama neler aktaracaksınız siz bu konuda? Orada da oruç tutan vatandaşlarımız var. Hollandalıların bu konudaki görüşleri, düşünceleri neler?
Evet, Ramazan heyecanı burada da başladı. Dün akşam ilk kez sahura kalktı burada yaşayan Türkler ve Müslümanlar. Biz de bu vesileyle İslam alemini kutlu olsun diyelim Ramazan ayı. Evet, Hollandalılar artık 50 yıldır yaklaşık birlikte yaşadıkları Türklerle ve Müslümanlarla onların geleneklerini daha yakından tanımaya başladılar. Geçen hafta bir toplantı sırasında öğle molasında kahve sandviç alırken hiç tanımadığım bir Hollandalı gülerek bu hafta son biliyorsun değil mi dedi. Anlamadım dedim, ne son? Çünkü önümüzdeki hafta Ramazan başlıyor dedi. Ve ben çok şaşırdım. Gerçekten halkın büyük bölümü artık Ramazan'ın ve buradaki Müslümanların gelenek göreneklerinin farkında. Sizin de bildiğiniz gibi bu araştırmada bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Her 4 Hollandalı'dan 3'ü Ramazan konusunda bilgi sahibi ve bu konuya olumlu yaklaştığını belirtiyor. Müslümanlarla bir sorunu olmadığını ve oruç tutanlara saygı duyduğunu belirtiyor. Bunlardan yaklaşık %40'ı, yani ankete katılanların ve olumlu bulanların yarısı da oruç tutanlara karşı hayranlık beslediğini belirtiyor. Çünkü bu konuda, hani Ramazan konusunda da bilgi sahibi zaten bugün de bütün televizyonlarda ve gazetelerde buna ilişkin geniş çaplı haberler var. Gün doğumundan gün batımına kadar olan sürede yemek yemenin, sigara ya da içecek almanın yasak olduğu, dinen buna izin verilmediği konusunda bilgilendirme yapılıyor. Halkın büyük bölümü de bu konuda bilgi sahibi. Çok düşük bir kesim, %30'luk bir kesim ise Ramazan'ın sadece Haziran ayında kutlandığını, orucun sadece Haziran kapsadığını biliyormuş. Tabii medyada buna ilişkin bilgilendirme de var. Hicri takvime göre sürenin değiştiği ve bu nedenle her yıl farklı dönemde belli bir şekilde zamanın kaydı ve her yıl farklı bir döneme denk geldiği yolunda bilgiler veriliyor. Ancak genel anlamda Hollanda halkı bu konuda hoşgörülü ve oruç tutanlara karşı oldukça iyimser bir bakış açısına sahip. Nilgün Doruk.
Evet, teşekkür ediyoruz sevgili Yusuf Özkan paylaşımlarınız için. Hemen bir başka konuya geçmek istiyorum. Marilyn Monroe etekleri uçuşan beyaz elbisesiyle Amsterdam'a geliyormuş. Marilyn 90. yıl sergisine ev sahipliği yapacakmış Hollanda. Ne zaman başlıyor sergi, bu konuyla ilgili neler paylaşacağız dinleyicilerimizle?
Evet, bu 1955 yılında çekilen Türkiye'de Yaz Bekir olarak çevrilen Seven Year Itch filminde giydiği o meşhur beyaz elbise etekleri uçururken New York sokaklarında ki o görüntüsü neredeyse bütün dünyada hafızalara kazınmış olan o meşhur elbise Amsterdam'da sergilenecek. Sergi 1 Ekim'de açılacak. 5 Şubat'a kadar devam edecek. Bu yıl 90. yaşını kutlayacak Hollywood ve Marilyn Monroe severler, ünlü aktrisin. Bu çerçevede ünlü yıldızla ilgili bir sergi açılacak. Sergi Amsterdam Dam Meydanı'ndaki meşhur Yeni Kilise sergi salonunda, ki bu Türk dinleyicilerimizin de çok aşina olduğu bir yer. Çünkü daha önce Kent ve Sultan sergisi açılmıştı. İstanbul üzerine çok geniş kapsamlı bir sergi açılmıştı. Bu yine aynı salonda, bu sefer 6 ay süreyle Marilyn Monroe sergisini gezebilecek ünlü yıldızın hayranları ya da sanatseverler. Sadece bu elbise değil tabii ki, Marilyn Monroe'nun yaşamından kesitlerin anlatıldığı çeşitli eşyalar yer alacak. Ona ilişkin koleksiyoncular tarafından toplanan giysiler, kullandığı aksesuarlar ve onun oynadığı filmler, film afişleri gibi çok sayıda malzeme bu sergide yer alacak. 1 Ekim'den itibaren sanatseverler ya da Marilyn Monroe hayranları Büyük Kilise'de Nieuwkerk sergi salonunda bu sergiyi görebilecekler. Bu beyaz elbise için özel bir bölüm ayrıldı. Çünkü ünlü sanatçının tanınmasında büyük katkı sağlayan ve bütün insanların hafızasında o görüntülerle yer aldığı için bu 1955 yılında tasarlanan ve özel bir kumaştan yapılan elbise içinde ayrı bir köşe ayrıldı. Sergiyi izlemeye gelenler bu bölümde hem elbise hem de elbisenin tasarımcısı hakkında geniş bilgi sahibi olacaklar sergide. Nilgün Doruk.
Çok teşekkür ediyoruz sevgili Yusuf Özkan aktardıklarınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Hoşçakalın, iyi yayınlar.
Bakma. bakması ne zormuş ah o güzel yüzüne. Toplamış yine bütün güneşi üstüne. Kamaşıyor gözlerim bebeğim.
Olur alın teri. Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz köşemizde Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor sevgili Işıl Kurnaz bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet, bu hafta şimdi çalışanların ölümü hakkında kalanların hangi haklara sahip oldukları çok da fazla bilinmiyor. Biz onu konuşacağız. Halk arasında yetim ve dul aylığı olarak bilinen ölüm aylığının alınabilmesi için gereken kriterleri konuşacağız. Kimler alabiliyor bu yetim ve dul aylığını?
Evet, sigortalının. Yani bu haktan yararlanabilecek tabii şartları sağlayan sigortalının eşi, resmi nikahlı eşi çocukları veya anne veya babası alabiliyor.
Kadın ya da erkek olması fark etmez eşi derken, değil mi?
Evet, aslında bizim toplumsal cinsiyetçi rollere bakışımız nedeniyle, yani biraz aslında geleneksel yapımız yüzünden biz toplumda dulu hep böyle kadın olarak etiketliyoruz. Hı hı. Ama aslında bir erkek de eşini kaybettiğinde dul kalmış oluyor. Dolayısıyla eğer kaybettiği eşi sigortalıysa ve gerekli şartları yerine getirdiyse,
gerekli bir şartları erkekte, derken
belirli bir süre kendisi için prim ödenmiş olması gerekiyor. Yani hı hı. bunu hemen hatta açıklayalım. Normalde ölüm aylığı alınabilmesi için sigortalının en az 1800 gün prim ödemiş olması gerekiyor. Yani hı hı. kendisi adına prim yatırılmış olması gerekiyor. Bunun da, yani bu da işte 5 yıl yaklaşık hani düşündüğünüzde. Fakat burada şunu söyleyelim. SGK'lı olmanın, yani işte SSK'lı olmanın, yeni adıyla 4A'lı olmanın bir avantajı var. Bunda da her türlü borçlanma süresini dışarıda bıraktığınız zaman en az 5 yıldır sigortalı ve adına 900 gün prim yatırılmışsa geride kalanları, hak sahipleri bu yardımdan yararlanabiliyorlar. Yani ölüm aylığı ya da sizin bahsetmiş olduğunuz gibi halk arasında bizim dul ya da yetim aylığı olarak ifade ettiğimiz aylıktan yararlanabiliyorlar.
Peki eş öldükten sonra kalan eşin çalışıyor olması bu aylığın bağlanabilmesi için ya da bağlanamaması için sebep mi?
Güzel bir soru ve yine aslında halk arasında bilinen yanlışlar çerçevesinde değerlendirebileceğimiz bir durum. Normalde hep şöyle düşünülüyor. İşte eş işe girecek olursa ya da işte emekli olduysa alamaz. Halbuki hayır, alabilir, fakat oranında bir farklılık söz konusu olabiliyor. Yani alacağı, hani kendisine bağlanan aylık bağlanma oranında farklılık olabiliyor. Bunu da şöyle ifade edelim. Şimdi SGK demiyor ki işte benim bu vermiş olduğum aylıktan yararlanmak için sizin işte halihazırda çalışmıyor olmanız veya işte bir emekli sosyal güvenceniz olup da bir emekli maaşına hak kazanmış olmanızın olmamanız gibi bir şartım var demiyor. Hı hı. Bunun yerine aylık bağlama oranında bazı farklı uygulamalara gidiyor.
Bu çocuklar için de geçerli mi?
Şöyle ki çocuklar da işte mesela kız çocuk diyelim ki evlenene hı hı. kadar bu anlamda eğer çalışmıyorsa işte hatta çalışır olsa bile belirli bir kısmını alabiliyor. Dolayısıyla o evlendikten sonra alamıyor ama evlenene kadar alabiliyor. Hatta şöyle
çalışıyor olsa da.
Tabii. Hı hı. Yani çocuklarda da böyle bir şey söz konusu değil. Ya aslında biraz da şöyle, şimdi bizim sosyal güvenlik sistemimiz biraz karışıktı. Şöyle
evet, eskiden bazen emekli sandığı vardı. Evet. Emekli sandığına kendi tabi ise işte babası ya da annesi ya da eşi sigortalıysa hı hı. çaprazsa alabiliyordu evet, galiba yani değil mi? Hala... Şimdi tamamen SGK olunca tamamen değişti mi?
Şöyle yani ben aslında belki biraz yanlış ifade ettim. Söylediğiniz gibi işte sizin nereden sigortalı olduğunuz, eğer çalışıyorsanız hı hı. ve işte anne babanızdan alıyorsanız sizin nereden sigortalı olduğunuz ve anne ya da babanızın, yani kaybettiğiniz yakınınızın nereden sigortalı olduğuna göre değişebiliyordu. Ama hali hazırda çalışıyor olsa bile ya da işte kendisi emekli olsa bile alabilenler var. Hı hı. Yani burada önemli olan evet çapraz olması. Yani aynı kurumdan hak almıyor olmak. Hali hazırdaki hı hı. uygulama da bu. Evet, SGK bünyesi altında hepsini birleştirdik. Fakat hala o eskiden gelen uygulama devam ediyor. Ama eşte böyle bir şey söz konusu değil. Ama eşte nasıl bir durum söz konusu? Hemen onu anlatalım. Dul eş çalışıyor olsa bile ölüm aylığının %50'sini alabiliyor. Hı hı. Burada bu aylığı alacak birden fazla hak sahibi varsa, yani işte hem kişinin eşi hem çocuğu varsa, bu durumda yani çocuğa bağlandığı zaman eşin alabileceği oran farklılaşıyor. Ama çalışmayan ve işte emekli ücreti de almayan diyelim bir eş, çocuk da yoksa %75'e kadar alabiliyor. Ne zamana kadar? Yeniden evlenene kadar. Hı hı. Diyelim ki bu kişi böyle bir kadın ya da işte erkek de olabilir. Eşinden, kaybettiği eşinden ölüm aylığı alıyordu. Sonra evlendi ama sonra bu eşini de kaybetti. Bu durumda istediği eşinden, yani çünkü artık evlilik bağı da sona erdiği için hı hı. istediği eşinden alabiliyor. Bu anlamda da hani hangisinin...
İkisinden alamıyor. İkisinden sadece alamıyor. Birinden evet. tercih yapacak. Tercih yapıyor. Muhtemelen kiminki daha yüksekse kesinlikle. Onu tercih edecektir.
Onu tercih ediyor. Burada diyelim ki anne baba hayatta ve onlar da bir pay alıyor. İşte bu durumda da yine eğer dul eş çalışmıyorsa kendisine %75'ini alıyor. Anne baba da %25'ini alıyor. Yani aslında buradaki durumu etkileyen bir anlamda geride kalanlar arasında çocukların da olması. Yani hak sahiplerinin birden fazla olması durumunda hı hı. kadının eşin alacağı oranda değişiklik söz konusu olabiliyor. Bir de şunu da söylemek gerekiyor. Maalesef bu aylıktan yararlanmak adına pek çok suistimalle karşı karşıya kalıyoruz. Hatta SGK bir ara gerçekten bununla ciddi olarak savaşma yoluna gitti. Hı hı. İşte evlilik bağını sona erdirip işte birlikte yaşayan, hani işte mesela kişilerin anne babasından, hı hı, bu maaş alabilmek için ya da daha önce bir evlilik yaptılarsa, eşlerini kaybettilerse bu maaştan yararlanabilmek için pek çok kişinin biz evli hayatı şeklinde devam eden bir işte aslında aile birliği olduğunu fakat resmi bir nikah yapmadığını görüyorduk. Ve SGK da bu noktadaki suistimallerin farkına vardı. Bir dönem bunun denetimlerini çok sıklaştırdı. Hı-hı. Hatta basına da yansıdı.
Evet.
Bu işte kişilerin özgürlüğüne ya da işte işte özel yaşama müdahale mi gibi bir takım düşünceler bile, işte savunmalar bile gerçekleşti. Fakat burada önemli olan kurumun bağlamış olduğu ya da vermiş olduğu bir yardımı kötüye kullanımının olup olmaması. SGK için önemli olan kısmı bu. Yoksa, hı hı, kişilerin işte imam nikahlı birlikte yaşaması ya da işte evlilik birliği olmaksızın bir aynı evde kalmaları ile ilgili kesinlikle bir sorun ya da hani uygulama söz konusu değildi. Bunu da ben özellikle belirtmek istiyorum.
Evet. Şimdi eşin vefatı durumunda kız ve erkek çocukların ne kadar süreyle bu maaştan yararlanmaları söz konusu?
İşe girme burada ya da mesela, hı-hı, evlenmiş olmuş. Özellikle kız çocuklarının da çok gündeme geldiği için söyleyebiliriz.
Evlenirken de bir çeyiz parası söz konusu, evet, galiba, evet, değil,
aynen,
mi?
Evet, aynen. Yani eğer işte kendisinin yakını, hani bu yani annesi ya da diyelim ki işte babası bu noktada geriye dönük olarak işte 5 yıllık bir dönem içinde yatırılmış sigortası varsa, SSK'lıysa dediğimiz gibi orada, hı-hı, bir daha avantajlı durum söz konusu 900 gün şeklinde. Evlenirken çeyiz parası şeklinde. Aslında burada bir toplu yardımla, hani artık kesilecek olan bir aylığın toplu yardımla çeyiz parası olarak evlada, hı-hı, hani ailesi de hayatta olmadığını, hani babasının ya da annesinin hayatta olmadığını düşünürseniz bir yardım amacıyla SGK'nın bir kereye mahsus. Yani
peki,
bir kere derken
kız öncesinde. Ve erkek fark ediyor mu yoksa çeyiz parası sadece kıza ya da erkeğe mi?
Yok, yani ikisi de yararlanabiliyor, hı-hı, çeyiz parasından.
Peki evlenmediler. Kaç yaşına kadar aylık alabilecekler? Kız ya da erkek de değişiyor mu bu oran?
Hayır, değişmiyor. Hı-hı. Yani böyle bir şey yok. Yani çalışmadılar, hiç çalışmıyorlarsa, işte evlenmediyse, hani bu noktada bakmakla ona, hani ona bakacak bir başkası yoksa hayatında diyelim. Hani bunu daha çok maalesef kadın üzerinden tanımladığımız için ben belki örneklerde
yani
de vardı.
Erkek çocuk da devam ediyor. Evlenmediği ve çalışmadığı sürece babasından ya da annesinden alabiliyor, maaş alabiliyor.
Evet.
40-50 yaşına gelse
tabii
de,
var
değil
zaten
mi?
Böyle, hı-hı, örneklerimiz de var. Babasından emekli, işte pardon, ölüm bir aile alarak devam eden, hiç evlenmemiş ve geçimini bu şekilde devam ettiren çok sayıda insan var şu an. Ama biz mesela hani dul aylığına geri dönecek olursak, çünkü bu yetim aylığı biraz daha farklı. Hı-hı. Onu da belki başka bir yayınımızda konuşabiliriz. Evet. İşte yeni bir evlilik yapmadığınız sürece işte siz çalışsanız bile alabileceğiniz için ya da işte emekli, hı-hı, olsanız bile alabileceğiniz için devam edebiliyorsunuz. Hatta şöyle ki elimizde rakamlar var. Onları da paylaşabiliriz. Yani hali hazırda
lütfen,
çünkü.
Evet.
SGK bunları açıklıyor. Kaç kişinin bu yardımdan yararlandığını. 2014 yılı verileri var elimizde. En son yayınlanan veriler bunlar çünkü. Toplamda 69.575 kişi var Türkiye'de. Ölüm aylığından yararlanan. Yani işte bizim dul maaş olarak ifade ettiğimiz.
Evet.
Yardımdan yararlanan. Bunların tabii çok az bir kısmı erkek. Çünkü erkeklerin çoğu aslında bu hakkı bilmiyor.
Hı-hı.
Veya bunu kendisi için uygun görmüyor, böyle bir yardım almaya, işte vefat etmiş eşi üzerine. Veya genellikle erkekler daha çabuk evlendikleri için eşlerini kaybettikten sonra kısa bir süre yararlanabiliyorlar ve toplam erkek sayısı da 3.401 kişi buna yararlanıyor. Ama
belki sayı daha fazla ama yararlanan bazında,
evet,
baktığımızda.
Evet, kısa süreli belki yararlandığı için de istatistiklere, hı-hı, işte çok girmemişler, fazla girmemiş olabilir. Yani en son verilerde görmemiş olabiliriz. Ama ölen kocasından ayrı kalan kadınların sayısı 66 bin civarında. Dolayısıyla bu da toplam aylık alan o 69 bin kişinin işte %95'ine neredeyse tekabül ediyor. Yani bu daha çok işte kadınların. Bir de genelde kadınlar eşlerini kaybettikten sonra evlenmiyorlar yani çok, hı hı, büyük ölçüde Türkiye'de. Dolayısıyla bu daha çok bizde işte kadınların almış olduğu yardım olarak karşımıza çıkıyor.
Evet. Peki ne kadar süre içerisinde müracaat edilmesi gerekiyor bu aylıkların bağlanabilmesi için? her daim bağlanabilir mi?
Aslında bağlanabilir. Diyelim ki siz başvurmadınız. İşte başvuru, yani şöyle, başvuru süresi gibi bir şey yok. Bu tür durumlarda daha çok ne zaman başvurduysanız, hani geçmişe dönük o başvurmadığınız süre için hak kaybetmeniz gibi bir durum söz konusu. Hmm,
geçmişe dönük alınamıyor yok, topluca hayır.
Yani
bir şey.
Yani başvuru yaptığınız andan itibaren almaya başlıyorsunuz. Burada tabii ölüm işlemleri, yani ölüm sonrasında yapılacak bir takım hani kanuni işlemler var. Bu işlemlerin bitiminden sonra SGK ya da bu durumla ilgili bilgileri sunuyorsunuz. İşte ölüme ilişkin belgeyi, kişinin hani bundan yararlanabilecek çerçevede olduğunu da yine tabii Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kayıtlardan inceleniyor. Yani kendi sağlığına yatırılmış prim günlerine falan bakılıyor. Daha sonrasında SGK'daki genel maaş bağlama prensibi, başvuru yaptığınız ayı takip eden ay başı olduğu için sonrasında eğer almanızda bir engel yoksa hemen aylığınız bağlanıyor. Başvuru yaptığınız andan itibaren size bağlanma süresi eğer uzayacak olursa, o zaman başvuru tarihine göre ödeme yapılıyor. Yani hani oradaki aradaki evet. sürenin de karşını alıyorsunuz. Ama ne zaman başvuru yaparsanız ya da az önce söylediğimiz gibi biriyle evlendiniz, boşandınız, tekrar eski eşinizden başvurarak ancak aylık alabiliyorsunuz.
Evet.
Yani dolayısıyla fasılalarla da hayat içinde almak söz konusu.
Evet. Başvurular SGK'ya mı
SGK'ya yapılıyor.
İnternet ilgili, üzerinden yapılabiliyor
internet
mu?
İnternet üzerinden de yapılabiliyor. İl müdürlüğüne doğrudan başvuru şeklinde de yapılabiliyor. Yani burada tabii belgelerin teslimatı mutlaka kuruma götürülmesi gerekiyor. Her ilde il müdürlükleri aracılığıyla da yine bunların yapılabilmesi mümkün.
Evet. Yine bir evlilik gerçekleştiği takdirde yine SGK'ya aynı şekilde müracaat ediliyor galiba, değil
evet,
mi?
Evet, aylığın kesilmesi anlamında söylüyorsunuz. Eğer bu müracaatı yapmadığınız ve haksız olarak aylığı...
Yaptırımı nedir?
Ceza kesiliyor. Geçmişe dönük olarak yapılan yardımların size işte faizle geri alınması şeklinde de bir uygulama söz konusu. Bu diğer prosedürler için de geçerli. İşte diyelim ki engelli yardımı alırken işte sizin engelli yardımı alan kişinin engel durumunda bir değişiklik olduysa ya da mesela hanenin gelirinde değişiklik olduysa benzer uygulamalar söz konusu. Yani SGK mutlaka geri alıyor diyebiliriz.
Evet. Unuttuğumuz, eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı? Süremizin sonuna geldik
çünkü. Başka bir nokta yok. Sadece dinleyicilerimize bu hakkı kötüye kullanmalarının çok da yanlış olduğunu hatırlatalım ve bu kurumun gelirlerinin, bu kurumun gelir ve giderler arasındaki dengenin bütün nesli ilgilendirdiğini, çocuklarımızı ilgilendirdiğini söylemek isterim.
Evet, tabii ki cezai yaptırımları da göz ardı etmemek tabii. lazım bu tür yollara başvurdukları takdirde.
Haklısınız.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Ekmek Olur Alın Teri köşemizde Hayatın Sesleri'nde Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor sevgili Işıl Kurnaz yine bizlerle birlikteydi. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. Evet, haftanın ilk günü dedik. Birlikteliğimize başladık başkentten ve işte Hayatın Sesleri'nde o ilk bölümünde sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Bugünkü Hayatın Sesleri'ni yine sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Kumanda masasında Ali Serin vardı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz, ancak yarın 15 haberleri sonrasında başkentten yine merhaba diyeceğiz sizlere. Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınında yine görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
28 Bilecik 25 Yamama 24.
Bundan böyle ısıya dayanıklı cam.